İyi günler kıymetli dinleyicilerimiz. Bir Tefekkür Ufku programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifir'le beraber Tefekkür Ufku programında gündemdeki konuları ele alacak ve onlara cevaplar bulmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz, safa
hoş
geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Hocam Tefekkür Ufuk programımız devam ediyor. 3-4 program oldu, bu yıl yeni bir program.
Bizi, hayırlı olur inşallah.
Dinleyenlerimiz daha çok Ahmet Hassasiyeti programından dinliyorlardı. Evet. Şimdi aynı saatlerde Tefekkür Ufuk programımız var. Hocam geçen haftalarda bu Mehdilik meselesini konuşuyorduk. Evet. Çünkü Mehdilik meselesi birkaç açıdan önemliydi. Birincisi dinin bize geliş biçimini yani geliş biçimi hadis kaynaklarıyla olmuş. Eğer Mehdilik inkar edilecekse veya itiraz edilecekse dinin birçok konular alanlarında içtihadi konular diğer bütün konular tartışmalı hale gelecek.
Evet.
O var. Bir de hakikaten Mehdi beklemekle Mehdiliğe inanmak çok farklı şeyler. Yani bu çerçevede biz Mehdilikle ilgili itirazları özellikle ilim ehlinin yani dünya piyasasındaki ilim ehlinin itirazlarını şöyle sıralamıştık. Mehdilik gayipten bir haberdir. Dolayısıyla gayipten ancak Allah haber verebilir. Gayipten haberle ilgili konularda Kur'an'da pek bir şey yoktur. Dolayısıyla doğru değildir. İkincisi sahih hadis kaynaklarında yoktur diye bir itiraz var. Üçüncüsü, bu Mehdilik anlayışı Sümer toplumundan, Etilerden ve ta tarihten beri her toplumda çıkmıştır. Dolayısıyla bunun aslı yoktur diyen diyorlar. Bir başka kategori, bu Ehl-i Kitab'ın Mehdi Mesih anlayışının bizdeki bir yansımasıdır diyorlar. Yine Şia'dan geçmiştir diyenler var. Kur'an'da yoktur diyenler var. Toplumun uyuşturulması için, uyutulması için bir argüman olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diye sıralamıştınız hocam. Ve evet, işte gayipten haberdir konusunu, sahih hadis kaynaklarında yoktur konusunu, her toplumda Mehdi anlayışı vardır konusunu işlemiştik ama hocam. Yine kısa kısa buralara böyle bir temas edersek, daha sonra Şia'dan geçmiştir, Kur'an'da yoktur. Bugün biraz daha bunlar üzerine toplumu uyuşturmak için kullanılan bir argümandır ki bunlar üzerine durmayı, bunların yani daha doğrusu bunları tutarsız olduğunu siz inşallah ortaya koyacaksınız hocam. Buyurun.
İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Mehdi ile ilgili rivayetlerin gaybtan haber olduğu, Efendimizin de gaybı bilemeyeceği aleyhissalatü vesselam, Allah Teala gaybı, gayb bilgisinin Allah Teala'ya mahsus olduğu, onun dışındaki kimse tarafından bilinemeyeceği konusu, genel olarak günümüzde sadece Mehdi bağlamındaki rivayetler hakkında değil, genel olarak ileri sürülen bir argüman olarak dikkat çekiyor. Evet, biz zannediyorum Amentü Hassasiyeti programında gaybla ilgili bazı konulara girmiştik.
Girdik, evet hocam.
Orada inşallah bizi dinleyenler o programın tekrarını bir biçimde dinleme imkanları olursa, orada gayb bilgisinin Allah Teala'nın bildirmesiyle peygamberlere ya da salih kimselere de açılabileceğini, açıldığını gösteren ayetlerden örnekler zikretmiştik. Bunlardan birisi Ali İmran suresinin 179. ayeti. Ve ma kanallahu liyutli'akum alel gaybi. Allah sizi gayba muttali kılacak değildir. Velakinnallahi yeştebi min rusulihi men yaşa. Ancak Allah elçilerinden dilediğini seçer ve onlara gaybı bildirir.
Evet.
Bu cümlenin gelişinden bu böyle anlaşılıyor. Dolayısıyla Allah Teala elçilerinden, bu elçiler melek olabilir, peygamber olabilir, dilediğini seçer ve onlara gaybtan dilediği şeyleri bildirir.
Evet.
Buna bir mani yok. Cin suresinin 26-27. ayetlerinde Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Gaybı bilen odur. Gaybını hiç kimseye izhar etmez. İlla men irtada min rasulin. Razı olduğu resuller hariç. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de resuller cümlesinden olduğuna göre ona da Cenab-ı Hak dilerse gaybı bildirir.
Evet.
Prensip olarak bunu bu şekilde kabul etmemiz lazım. Keza yine Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın İsrail oğullarına dönük olarak ben sizin evlerinizde neyi yiyip neyi biriktirdiğinizi bilirim demesi. Tabii bunu da Allah Teala'nın izniyle yapıyor olması bizim için önemli bir delildir. Ve nihayet Hızır Aleyhisselam kıssası,
evet.
O Hazreti Musa ile çıktığı o meşhur yolculukta tamamen gaybi bilgiye, Hazreti Musa için en azından gaybi olan bilgiye muttali olması neticesinde yaptığı icraatlar var ki Musa Aleyhisselam bile bunlara tahammül edemiyor. İşin arka planını göremediği
evet,
için,
evet.
Kendisine bildirilmediği için. Dolayısıyla Allah'tan başkası gaybı bilmez iddiasının Kur'an'dan bir temeli yok.
Evet.
Kur'an'da gayb bilgisinin Allah Teala'ya ait olduğu, ondan başkasının gaybı bilemeyeceği veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi hakkında ben gayba muttali değilim, gaybı bilmem, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır da demiyorum demesinin emredilmesi. Bunlar öbür ayetler tarafından istisna edilen ayetlerdir. Ya da daha teknik tabiriyle söyleyelim, bunlar mutlak ayetlerdir, öbürleri bunları takyit eden ayetlerdir. Mutlak mukayyede hamledilir usul kaidesi gereği, bu ayetleri esas alarak bunları takyit eden, sınırlayan ayetleri görmezden gelmek çarpık bir Kur'an anlayışının ifadesi olur. Evet, dolayısıyla gayb bilgisinin Allah Teala'nın bildirmesiyle, açmasıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de ittilağı çerçevesi içerisinde olabileceğini bu ayetlerden hareketle prensip olarak söylememiz lazım.
Evet, ve dolayısıyla da Mehdi'nin Mehdilik bilgilerinin doğru olduğu.
Evet, yani Efendimizin gelecekten haber vermesinin bu ayetler çerçevesinde mümkün olduğunu anlıyoruz.
Evet.
Yani Kur'an'a aykırı değildir, imkan dahilindedir. Çünkü Efendimizin Resullerden bir Resul olarak, Cenab-ı Hakk'ın seçip razı olduğu bir Resul olarak o okuduğumuz ayet-i kerimeler çerçevesinde gayba muttali kılınabileceğini söylüyoruz. Bu işin imkan zeminidir. Bir de vuku zemini vardır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına baktığımızda, hadislerine baktığımızda bunun vaki olduğunu da görüyoruz. Kur'an vahyinin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bildirilen vahyin sadece Kur'an vahyinden ibaret olmadığını da biz gene Kur'an ayetlerinden biliyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in eşlerinden birine bir sır vermesi, sonra o sırrı onun başkasına aktarması, bunlar hep bildiğimiz şeyler. Cenab-ı Hak sonra o sırrı ona eşinin başkasına açtığını haber veriyor.
Evet,
efendim, eşi de sorduğunda bunu sana kim haber verdi? Efendimiz alim ve habir olan Allah haber verdi buyuruyor ama bu haber Kur'an'da yok. Demek ki Kur'an dışında vahiy alıyor Efendimiz. Dolayısıyla geçmişe ve geleceğe ilişkin olarak
evet.
Efendimizin gayb çerçevesinde verdiği haberler de vahye dayanıyor.
İkincisi, sahih hadis kaynaklarında yoktur.
Evet, sahih hadis kaynaklarında yoktur iddiası da
onu işlemiştik ama hocam kısaca yani böyle
evet, taraflı bir iddia. Şimdi Buhari'de, Müslim'de Mehdi adıyla bizatihi adı tasrih edilerek yer alan bir rivayet yok. Ama Mehdi'nin yapacağı işleri anlatan hadisler var.
Deccal çerçevesinde
Deccal de var. Deccal çerçevesinde var. Nuzul İsa Aleyhisselam çerçevesinde var. Ama adı tasrih edilmemiş. Özellikleri ya da misyonu anlatılmış. Adı Mehdi olarak tayin edilmemiş. Bu Efendimizin Mehdi'den bahsetmediğini göstermez. Nereden, niye, neye dayanarak söylüyoruz bunu? Çünkü diğer hadis kitaplarına baktığımızda adı tasrih edilen bir Mehdi'den bahsediliyor. Ve o Mehdi'nin yapacağı haber verilen işler, işte o Buhari Müslim'de yer alan hadislerle de %100 örtüşüyor. Dolayısıyla orada adının zikredilmiş olması, burada zikredilmemiş olması, burada Mehdi rivayetlerinin geçmediği iddiasını delillendiremez, destekleyemez.
Hocam burada teknik bir şey de var yani, bir yanılsatma da var. Şimdi sahih hadis kitabı dediğimiz zaman sanki yani teknik olarak Müslim ve Buhari ve Müslim'i anlıyoruz. Evet. Buhari ve Müslim'i anlıyoruz. Diğerleri sahih değil gibi bir algı var. Yani sünenleri,
evet.
Yani burada teknik bir tabir aslında. Bu kelime teknik mi kelime?
Evet.
Yani sanki sünenlerde sahih hadis yok mu?
Evet.
Yani iş buraya giriyor. Yani biz kaynaklar 200'e yakın değil mi hocam?
Evet.
Suyuti Allah'u alem 200'e yakın hadis sayıyor.
Bu 200 bin, evet.
200'e yakın yani şey
kaynak olarak.
Mehdilikle ilgili.
Ha, rivayet.
Yaklaşık rivayet sayıyor. Yani bunların sahih hadis değil de yani sünenlerde sanki sünenler sahih değil gibi bir şey var. O teknik bir kelime. Oradaki sahih kelimesi teknik
bu,
kelime
bu
yani.
Aslında Hidayet Bey biraz teknik bir alan ama hadis usulündeki bir tespitten kaynaklanıyor.
Evet.
Hadis usulünde şöyle bir kaide var. Hadislerin en sahihi hangileridir?
Evet.
Bu soruya şöyle cevap verilmiş. Buhari ve Müslim'in ittifakla naklettiği hadisler sıhhatin zirvesindeki hadislerdir.
Evet. Koyu renkli yani.
Evet. Sonra Buhari'nin tek başına naklettiği hadisler, sonra Müslim'in tek başına naklettiği hadisler, sonra ikisinin de şartlarına uyduğu halde kitaplarına almadıkları hadisler bu şekilde gidiyor.
Evet.
Sahihin zirvesinden, en sahihinden aşağıya doğru bu şekilde sıralanmış. Ama
bunlar sahih yani.
Ama şöyle bir şey var, bu tespit mutlak değil. Mesela büyük Hanefi fakihi, muhaddisi, hadis hafızı Kemaleddin İbnü'l-Humam,
evet,
rahimehullah, bu tespite şiddetle itiraz ediyor. Diyor ki, yani bir hadisin sıhhatin zirvesinde olması için neden Buhari ve Müslim tarafından nakledilmiş olmasını şart koşuyoruz? Aynı ravilerin naklettiği, aynı sıhhat değerinde, senedi muttasıl, metninde problem yok. Ravileri sika, son derece güvenilir insanlar. Ama Buhari'de de yok, Müslim'de de yok bu hadis. Başka kitapta var. Şimdi biz bu hadisi sırf bu kitaplarda yer almadı diye öbürlerinin altına neye dayanarak koyalım?
Evet.
Son derece makul ve güçlü bir itiraz bu. Nitekim Hanefi usulü hadisi, Hanefi mezhebinin usulü hadisi bu kabulü reddediyor.
Evet.
Bu hadisçilerin kabulüdür diyor.
Evet.
Ama bunu mutlaklaştırmak gerekmez.
Hocam bunu gündeme getirmek lazım. İşte tabii, yani önemli bir nokta yani. Evet.
Dolayısıyla yani Buhari'de Müslim'de var mı? Varsa tamam. Yoksa sahih olsaydı onlar alırdı. Böyle bir kabul yani doğru değil. Artı Buhari'nin Müslim'in de iltizam ettiği bir şey değil. Yani Buhari de Müslim de bizzat kendi, Allah ikisine de rahmet eylesin, kendi ifadeleri var, tasrihatları var ki biz sahih olduğunu gördüğümüz, sahih olduğunu bildiğimiz her hadisi bu kitaba almadık diyorlar.
Evet.
Çünkü muhtasar olarak yazdık bu kitapları, özet olarak.
Adı zaten öyle hocam yani.
Tabii muhtasar. Adı öyle. Dolayısıyla Buhari de Müslim de varsa vardır, yoksa güvenilmez anlayışının ciddi biçimde tenkit edilmesi lazım. Bu anlayışın ortadan kalkması lazım. Birincisi bu. İkincisi sadece sünenlerde değil, Buhari Müslim'in sahihi dışında kalan diğer kitaplarda musannefler olur, mucemler olur, müsnetler olur. Bir sürü hadis kitabı türü var. Cami türleri dışında. El-Cami-ü Sahih dediğimiz Buhari Müslim'in. Onlar dışında bir dolu hadis kitabı türü var. Bunlarda son derece önemli miktarda sahih hadisler var. Dolayısıyla evet, Buhari'de Müslim'de yok diye biz öbürlerini kaldırıp atmamız doğru değil. Son derece isabetli bir şekilde söylediniz. Allah razı olsun. Bu anlayış nereden çıkmış onu da zannediyorum geçen program değinmiştik bir miktar. Bir daha hatırlatalım. Mehdi hadislerinin ilk defa güvenilmez olduğunu söyleyen, tamamının değil önemli bir kısmının, onu da tekrar vurgulayalım.
Evet.
Tamamının değil önemli bir kısmının zayıf olduğunu söyleyen, Mehdi hadislerinin aralarında tek tük de olsa sahih hadis vardır demeyi de ihmal etmeden söyleyen ilk kişi İbn Haldun'dur.
Evet.
Meşhur tarihçi, Tunuslu İbn Haldun.
Sosyolog diyorlar.
Sosyolog, şimdi. Tarihçi. Tarihine yazdığı mukaddimede, ki Türkçemize de çevrilmiş durumda, mukaddime İbn Haldun diye biliniyor. Orada Mehdi hadisleriyle ilgili bir bahis açmış. Bu hadislerin önemlice bir kısmını senet itibarıyla tazif etmiş.
Evet.
Ravilerinden şu vardır, güvenilmezdir, bu vardır, zayıftır, bu vardır, işte vesairedir diye ravilerini cerh etmiş, tazif etmiş, zayıf ve güvenilmez olduklarını söylemiş. Ama dediğim gibi istisnasını da koymuş. Mehdi hadislerinin tamamı zayıftır demiyor İbn Haldun.
Evet hocam.
İbn Haldun'dan bir dönem sonra, bir süre, epeyce yüzyıllar sonra İzmirli İsmail Hakkı merhum, zannediyorum Sırat-ı Müstakim'de yazdığı bir makalede, bu defa İbn Haldun'un istisna ettiği rivayetleri de, sahih diyerek istisna ettiği rivayetleri de çuvalın içine doldurarak bunların hepsi zayıftır diyor ve bir genelleme yapıyor. Günümüzde de bu rivayetler hakkında yapılan yüksek lisans tezleri var, makaleler var. Bunlarda da maalesef İzmirli'nin bu tutumu devam ettiriliyor. Bizim bunlara ne dememiz lazım? Bizim bunlara imkan çerçevesinde bir cevap verdik. Yani evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Mehdi diye birinin geleceğini haber vermiş olması mümkündür. Nakilde bunu çürüten bir veri yok. Tam aksine destekleyen veriler var. Efendimiz gaybtan haber verebilir.
Tefekkür Ufku programı devam ediyor muhterem dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'da Ebu Bekir Sifil hocamızın açıklamalarını dinlemeye devam ediyoruz. Buyurun hocam.
Evet. Bu Mehdi rivayetlerinin sıhhat değeri meselesine gelince, sahih midir, zayıf mıdır, güvenilir midir, değil midir, teknik olarak sıhhat zaaf değerlendirmesine gelince, az önce de söyledik, bir kere sahih hadisler var aralarında, hiç kimsenin itiraz etmediği,
evet,
bizim hadis usulümüz çerçevesinde sıhhati konusunda kimsenin ihtilaf etmediği rivayetler var. Bunlar azınlıkta. Bütün Mehdi rivayetlerine oranla bunlar azınlıkta. Diğerleri arasında tazif edilenler var. Ne cihetle tazif edilmiş bunlar? Ne yönden, ne sebeple? Ravilerinin hıfzı, hafızası cihetiyle tazif edilenler var mesela. Artı bir kısmında teşeyyü olduğu için tazif edilenler var.
Yani
Şii eğilimi
Şii
var
eğilim ravilerde. Var,
evet. Bunlar rafizi değil, Şiilik eğilimi olan raviler.
Evet,
yani ehli bid'at raviler bunlar. Bizim hadis usulümüzde bir kaidedir bu. Bir ravi belli bir mezhebe meyletti diye sırf bu sebeple rivayetleri terk edilmez. Eğer adamın hafızası kuvvetliyse, yalan söylediği bilinmiyorsa, o meylettiği mezhebin propagandasını yapmıyorsa, fanatik değilse, bu gibi şartlar var. Eğer ravide bu şartlar varsa onun rivayeti atılmaz, alınır. Onu destekleyen başka rivayetler varsa o rivayetlere şahit ve mütabi olarak değerlendirilir. Yani destekleyici olarak değerlendirilir. Şimdi baktığımızda bu Mehdi rivayetlerinin tazif edilenleri, zayıftır denilenleri de böyle.
Evet hocam.
Aralarında hafızası yönünden tenkit edilmiş raviler var. Veya Şiilik eğilimi var denen raviler var. Ama biz bunları, Mehdi rivayetleri bunların naklinden ibaret olmadığı için esasen sahih hadisleri destekleyen rivayetler olarak değerlendiriyoruz. Sahih hadislerin yanına bunları da koyduğumuzda ortaya bir kuvvet çıkıyor.
Evet.
Bu mecmuadan, bu toplamdan bir kuvvet hasıl oluyor. Biz diyoruz ki, demek zorunda kalıyoruz ki, bu işin bir aslı var. Bu kadar farklı nakil, bu kadar farklı senetten gelen rivayet var, metin var. Bunların hepsi Mehdi'den bahsediyor bize.
Evet.
Farklı bağlamlarda rivayetler. Birisi Az önce sizin dediğiniz gibi İsa Aleyhisselam'ın nüzulünden bahsediyor. Biri Deccal'dan bahsediyor. Biri kıyamet alametlerinden bahsediyor. Birisi özel olarak Mehdi hakkında gelmiş. Bunları topladığımızda hepsinin ortak bir noktası var. Mehdi diye birisinin gelip şu şu şu işleri yapacağından bahsediyorlar. İşte buna biz manevi mütevatir diyoruz.
Evet, manevi mütevatir.
Manevi mütevatir. Mehdi hadislerinin mütevatir olduğunu söyleyen, benim bilebildiğim kadarıyla hadis alimi olup da Mehdi hadislerinden bahseden hiçbir kişi, hiçbir alim bu rivayetler uydurmadır dememiş, güvenilmezdir dememiş. Tam tersine bunlar mütevatirdir demişler.
Evet, önemli hocam yani, evet.
Hadis alimi olup da, meslekten hadisçi olup da Mehdi meselesine değinen, Mehdi rivayetleri meselesine değinen hiçbir alim bunlar güvenilmezdir, zayıftır, uydurmadır dememiş.
Bu önemli hocam burası yani.
Evet. Tam aksine hepsi bunların mütevatirdir demişler.
Evet hocam.
Tarihten bu yana bu rivayetleri ele alan, bu rivayetleri değerlendiren pek çok alim olmuş. Ben şimdi onlardan da birkaç örnek zikredeyim. Kimler, hangi alimler Mehdi rivayetlerini ele almış ve mütevatir olduğunu söylemiş. Şimdi şunu söyleyelim öncelikle. Mehdi'nin geleceği konusundaki rivayetleri özel bir şekilde bir araya toplayan alimler var. Biz yani Mehdi'den bahseden alimleri iki grupta ele alabiliriz. Bunlardan birincisi Mehdi ile ilgili rivayetleri ya genel olarak kaleme aldığı bir kitabın bir bölümünde veya özel olarak Mehdi hakkında kaleme aldığı kitapta
risalelerde
zikreden alimler var. Bunlar mütevatir olduğunu söylemişler bu hadislerin. Kimler var bunların arasında? Hafız Ebu'l-Hüseyin Muhammed bin Hüseyin el-Amidi, Menakıb-ü-Şafii diye bir eseri var bu zatın.
Amidi diye meşhur.
Evet. Özel kitap yazmış Mehdi konusunda ve mütevatirdir demiş. Meşhur Seyyid Muhammed el-Berzenci, bunun da El-İşa'a diye bir eseri var. Kıyamet alametlerinden bahsediyor. O çerçevede Mehdi rivayetlerini de ele alıyor, zikrediyor ve mütevatir olduğunu söylüyor. Hanbeli ulemadan Muhammed es-Seffarini, Levami'ül-Envar'il-Behiyye kitabında, bu da gene akide kitabıdır, Mehdi ile ilgili rivayetleri özel olarak ele almış, değerlendirmiş ve mütevatirdir demiş. Meşhur Şevkani, Neylül Evter sahibi, Yemenli, Muhammed bin Ali Eş-Şevkani, Et-Tavdih fi Tevatüri fi Maca'e fil Mehdi ve Deccal vel Mesih diye bir kitap yazmış.
Özel olarak kitap yazmış.
Evet, yani Mehdi, Deccal ve İsa Aleyhisselam'la ilgili rivayetleri topladığı bir kitap bu. O kitapta da bunun mütevatir olduğunu söylemiş Şevkani. Gene Yemen ulemasından Sıddık Hasan Han el-Kınnevci diye bir zat var. Bu zat da El-İza'a isimli eserinde gene bu kıyamet alametleriyle ilgili bir kitap. Orada bu rivayetlerin mütevatir olduğunu söylemiş. Muhammed bin Cafer el-Kettani ki mütevatir hadisler konusunda bir kitabı var bu zatın. Nazmül Mütenasir, evet. O da bu kitabında bu rivayetlerin, Mehdi rivayetlerinin mütevatir olduğunu söylemiş. Daha sonra bu konuya değinen alimler var. Hakkında özel kitap yazmamış ama Mehdi rivayetlerini ele almış, konu edinmiş. Onun mütevatir olduğunu söyleyen. Bunların başında Hafız İbni Kesir mesela.
Meşhur.
Meşhur Hafız İbni Kesir var. Ondan sonra hadis derlemeleri bulunan İmam Suyuti gibi.
Evet, Suyuti'nin de
hocam. Evet, alimler var. Bunlar da yine Mehdi rivayetlerinin mütevatir olduğunu söylemiş. Biraz daha günümüze doğru geldiğimizde İmam Muhammed Zahid-ül Kevseri, talebesi Abdülfettah Ebu Gudde, Hint diyarının hadis alimlerinin neredeyse tamamı. Evet, hadis hocam konusunda Hindistan ve Pakistan coğrafyasında hadis konusunda muazzam çalışmalar var.
Evet.
Bunların kahir ekseriyeti Urduca olduğu için maalesef biz bunlardan haberdar değiliz.
Bizim Türkçe kaynaklar gibi hocam. Yani.
Çok muazzam. Hidayet Bey, benim geçen sene bir yüksek lisans talebem vardı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde. Yunus Selman Nedvi diye, bu meşhur Selman Nedvi'nin oğlu.
Buraya da gelip gidiyordu hocam. Bizim gider. İlam'a da gelip gidiyor. Doğru, görüşüyorduk doğru. Yani. Evet,
Selman Nedvi Hindistan'da bir üniversitenin rektörü malum. Evet. O bana Hindistan Pakistan'daki hadis şerhlerini ele alan bir liste göndermişti. Yani zannediyorum 300 civarında eserden bahsetmişti. Bunlar hadis şerhi. Dolayısıyla bunlar çoğu urducu olduğu için haberdar değiliz. Ama şu kadarını söyleyelim. Hint diyarında hadis cem şeklinde olsun, derleme şeklinde olsun, şerh şeklinde olsun, kaleme alınan her hadis kitabında Mehdi ile ilgili rivayetlere değiniliyor ve bunların mütevatir olduğu söyleniyor.
Önemli hocam yani, evet.
Evet.
Herhalde yeteri kadar bilgi verdi hocam.
Yani, zannediyorum yeterli yani olur.
Çünkü yani, gerçekten sahih hadis kaynaklarına yoktur. Tamamen askıya aldı bu evet, şeyler yani.
Evet.
Öyle bir şey yoktur yani. Hocam üçüncü olarak da onu da kısa geçelim inşallah. Her toplumun bir Mehdi anlayışı olmuştur.
Bir kurtarıcı beklemişlerdir.
Bir bekleyiş olmuştur.
Evet.
Ona da bir cevap verilmişti hocam. Ama böyle kısaca söylerseniz.
Evet. Şimdi doğrudur. Her toplumda bir kurtarıcı beklentisi olabilir. Yani vahiyden, vahyin sahih haberinden, geçmişe dair, geleceğe dair ihbaratından mahrum olan toplumlar, bir kısım toplumlar, bir kısım travmalar yaşarlar. Toplumsal, siyasi, ekonomik problemler yaşarlar. Ve bu onları bir yere tutunmaya sevk eder.
Umut aşılar yani.
Psikolojik olarak, moral olarak bir yerlere, bir şeylere tutunmaya sevk eder. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarır. Bu ihtiyaç çerçevesinde toplumlar kendi kendilerine böyle bir beklenti, elbette bir gün gelir bizi kurtarır, şu olur, bu olur şeklinde efsaneler üretebilirler. Bu efsaneler bir süre sonra, birkaç nesil sonra gerçeğe dönüşür, dönüşebilir.
Evet,
dolayısıyla böyle bir şey olur. Peki bu bizi bağlar mı? Bizi hiçbir şekilde bağlamaz. Biz çünkü habere, vahye, Kur'an'a, sünnete dayanan bir ümmetiz. Yani geçmiş toplumlarda böyle kurtarıcı beklentilerinin olması ya da olmaması.
Evet.
Bizi nakle dayalı tutumlarımızda, inançlarımızda hiçbir şekilde enterese etmez.
Şer'i delilleri tenkitte kullanılacak bir delil değildir.
Değildir, asla ve kata.
Evet hocam, bu önemli yani. Evet.
Çünkü biz nas'a bakıyoruz, vahye bakıyoruz. Vahide varsa alıyoruz, yoksa kabul etmiyoruz yani.
Yani biz şer'i delilleri bu şekilde bir yaklaşımla, sosyolojik bir yaklaşımla tenkit edemeyiz yani. Böyle bir hakkımız
yok. Etmemeliyiz, tabii ki. Etmemeliyiz. Yeter ki sıhhati ortaya çıkmış olsun.
Evet.
İkinci bir husus. Mehdi ile ilgili rivayetlerin yer aldığı hadis kaynakları, hadis kitapları hicretin ikinci asrından itibaren üçüncü asır ve diyelim ki dördüncü asrın ilk yarısına, ilk çeyreğine kadar devam etmiş.
125-340'lara kadar.
Evet, dördüncü asrın ilk yarısı diyelim buna biz. Şimdi baktığınızda bu tayin ettiğimiz tarih dilimi, bu zaman aralığı Emeviler ve Abbasiler dönemidir.
Evet hocam.
Emeviler ve Abbasiler döneminde İslam ümmeti herhangi bir küfür istilasına, kafir tasallutuna, bir işgale maruz kalmamış ki.
Evet.
Psikolojik olarak çöksün, umutlarını kaybetsin ve böyle bir efsane uydurup ona tutunsun. Yani bunun sosyolojik temeli yok bizde.
Evet, evet.
Durup dururken gelecekte bir kurtarıcı, elbet gelecek bizi kurtaracak şeklinde bir iddia, bir inanç, bir efsane niye ortaya atılsın ki?
Yok, temeli yok yani.
İslam ümmeti böyle bir işgal, istila, küfür tasallutu yaşamamış ki.
Evet.
Kaldı ki bir kısım iç karışıklıklar, isyanlar vesaire yaşamıştır ümmet. Ama bunun Mehdi rivayetlerinin muhtevasıyla bir ilişkisi yok.
Evet.
Çünkü Mehdi rivayetleri bize ne diyor? Dünyanın sonuna doğru, kıyamete yakın, Efendimizin soyundan birisi gelecek, İslam ümmetinin başına geçecek, orada kafirlerle savaşacak, kafirleri öldürecek, ondan sonra ümmeti Muhammed İslam ahkamını rahat bir şekilde, huzur, barış içinde yaşayacak. Dünyaya da barış gelecek, bolluk, bereket gelecek diyor rivayetler. Şimdi bunun İslam ümmetinin yaşadığı iç karışıklıklarla ne alakası var?
Moğol istilası sırasında bu hadisler yazılmış olsaydı
belki
diyebilirdik.
Evet,
yani.
Evet.
Öyle bir şey yok. Tutardı. Hadisler toplaması çok eskiye dayanıyor.
Çok daha tabii. En az 300-400 yıl öncesine dayanıyor.
Moğol döneminde öyle bir şey yaşanmış yani.
Yaşandı.
Evet, Moğol tabii. İstilası döneminde yaşandı.
Haçlı seferleri var, Moğol istilası var.
1000 yıllarda evet. Daha sonra. Evet.
Ama yani rivayetlerin muhtevasının bunlarla ilgisi yok. Ve nihayet üçüncü nokta.
Evet.
Yani bir toplumda böyle bir travma yaşandığı zaman o toplum öyle bir efsane üretir ki o efsane hemen o anda yaşayan kuşaklara moral pompalar.
Evet.
Şimdi bir efsane üretiyorsunuz. Diyelim ki bir sıkıntı yaşadınız, işgal istila yaşadınız, toplumsal olarak ciddi bir kriz var. Siz efsane rivayet üretiyorsunuz ve diyorsunuz ki biz şimdi bu olayı yaşıyoruz ama kıyamete yakın, belki bundan 1000 sene, 2000 sene, 3000 sene sonra bir kurtarıcı gelecek.
Evet.
Ve dünyayı kurtaracak. Ya
bir iyi de faydası yok
bunun
yani.
Bunun bizimle ilgisi
bir
mi?
Bir faydası yok. Dolayısıyla doğru hocam.
Yani evet. Dolayısıyla bunun hadis tarihi noktasında ayağını basacağı bir yer yok Hidayet Bey. Bu evet. Mehdi rivayetleri.
Toplum, her toplumdaki anlayışı yok. Hocam 5. olarak 1, 2, 3, 4'e geldik. Ehli kitaptan bize girmiş diyenler var.
Evet. Ehli kitaptan bir de Şia'dan zannediyorum bir sonraki madde
evet,
de o.
İkisini birlikte ele alırsak hocam evet.
Evet. Ehli kitaptan geçtiği iddiasına gelince Mehdi rivayetlerinin ehli kitapta bir Mesih beklentisi vardır. Doğrudur. Ama bu Mesih'le Mehdi'nin bir ilişkisi yok.
Evet.
Yani misyon olarak bir ilişkisi yok. Neden yok? Çünkü onların beklediği Mesih Davut Aleyhisselam soyundan gelecek.
Evet.
Yeryüzünde Yahudilerin düşmanlarıyla savaşacak. Düşmanlarını öldürecek, yeryüzünü Tanrı krallığına hazır hale getirecek. Ondan sonra Yahudiler çok uzun bir zaman barış içinde, güven içinde, zenginlik, refah içinde yaşayacaklar. Süleyman Mabedi'ni bu Mesih yeniden işte inşa edecek, Yahudilerin ibadetini açacak efendim vesaire. Bununla Mehdi arasında bir ilişki yok. Neden yok? Çünkü onların beklediği Mesih ta asırlar, yüzyıllar içerisinde nesilden nesile birbirlerine aktardıkları bir kurtarıcı. Bizim İnancımızda belki bizim algımızda bu İsa Aleyhisselam'a tekabül eder etse etse.
Evet.
Çünkü kıyamete yakın ortaya çıkacak olan Deccal isimli varlık
evet.
İnsanlar tarafından öldürülemeyecek kadar güçlü, kuvvetli yetenekleri olan bir varlık. Dolayısıyla belki ümmeti Muhammed küffara güç yetiriyor ama Deccal'a güç yetiremiyor. Deccal Mekke ve Medine dışında yeryüzünde her tarafa girip çıkacağı söyleniyor rivayetlerde. Dolayısıyla baş edilemiyor Deccal'la. Onunla baş edecek olan İsa Aleyhisselam'dır.
Evet.
Yani Mesih beklentisi olsa olsa Hazreti İsa Aleyhisselam bağlamında gündeme getirilebilir.
Evet. Nüzul-i İsa mevzu evet. Bizdeki onun evet. Karşılığı yani.
Evet. O bağlamda tartışılmaya değer. O zaman mantıklı bir şey olur. Mehdi ile bunun hiçbir bağlantısı yok. Kaldı ki Mehdi kendisinin Mehdi olduğunu bilmeyecek, olağanüstü güçleri olan birisi değil. Normal bir ana babadan doğacak, dünyaya gelecek yetenekli,
evet.
Müttaki, alim bir zat.
Evet hocam.
Bu zat ümmetin yüzyıllar içerisinde yetiştirdiği pek çok karizmatik lider gibi ümmetin başına geçecek ve vazifesini ifa edecek. Ehli kitaptan bu inancın İslam ümmetine geçmiş olmasının da bir evvelki konuda dediğimiz gibi bir sosyolojisi yok. Yani ehli kitap İslam toplumu içerisinde mahkum konumundadır. Ehli zimmet konumundadır. Müslümanların hoşgörüsüne, toleransına sığınarak yaşıyor onlar bizim aramızda.
Evet.
Ve izole bölgelerde yaşıyorlar.
Çok önemli hocam.
Yani düşünün ki Amerika Birleşik Devletleri'nde izole halde yaşayan bir toplum. Ne diyelim? Mesela Kızılderililer. Yani Amerikalıların insafına orada sığınarak yaşayan Kızılderilileri düşünün.
Evet.
Kapalı bir toplumsal yapı var. Kendi inançlarını, kendi nesillerini, geleneklerini devam ettirmeye çalışıyorlar.
Evet.
Müslümanlar onlardan vergi alıyor, cizye vergisi alıyor, haraç alıyor. Ve onlara hayat hakkı tanıyor, inançlarını yaşama hakkı tanıyor. Hakim unsur Müslümanlar, mahkum unsur ehli kitap.
Üzerilecek bir taraf yok yani orada. Evet.
Şimdi ehli kitap böyle bir ortamda Müslümanların kaynaklarına, hatta itikat kitaplarına girecek şekilde rivayetleri formüle edecek, hadis metni diye metinler uyduracak, bunun arkasına senet zincirleri takacak, bunlar bizim güvenilir hadis kitaplarımıza girecek, oradan akide metinlerimize girecek.
O zaman hiç yaşamayalım biz hocam ya.
Böyle bir şeyin sosyolojik olarak imkanı yok.
İmkanı yok hiç. Yani bütün din berhava olur o zaman. Böyle bu inancı olduğu zaman.
Yani eğer ehli kitap bizim aramızda o konumda yaşadığı halde böyle bir işi başarabiliyorsa.
Ya bir konuda 200 hadis uydurabiliyorsa.
Düşünün şimdi. Hepsi uydurma demek. Biz İslam ümmetinin hiçbir şeyinden geçmişe dair emin olamayız.
Evet.
Bunun sosyolojisi de yok bir kere. Onu söyleyelim. Tam aksine geçmişte ehli kitabı etkileyenler İslam ümmeti olmuştur. Yahudileri o tanrı, insan biçimli tanrı inancından münezzeh tanrı inancına taşıyanlar Müslümanlar olmuştur. Daha önce bununla ilgili bir şeyler anlatmıştık Amentü Hassasiyeti programında. Dolayısıyla bunun da sosyolojisi yok. İslam ümmeti arasında son derece zayıf, güçsüz, aciz, merhamete muhtaç bir azınlık haldeki bir grubun, bir ehli kitabın daha Türkçesini söyleyelim, Yahudilerin böyle bir şey uydurup da bunu İslam ümmetinin kaynaklarına sokması hiçbir şekilde, hiçbir şeyle izah edilemez. Hiçbir şekilde temellendirilemez.
Evet.
Şimdi düşünün, İslam ümmetinin yaşadığı belli merkezi yerler, Bağdat, Basra, Şam, Kahire, Buhara, Semerkant, Mekke, Medine, Kufe.
Evet.
Bu İslam rivayetler, yani. İslam merkezleri bunlar. Bu rivayetler bütün bu İslam merkezlerine yayılacak Yahudiler tarafından. Oralarda son derece ustaca formüle edilecek. Buna insanlar ikna edilecek. Bu hadisleşecek, kitaplara geçecek. Bir kere bütün bu merkezlerde böyle bir etkinlik sergileyebilecek sosyal statüde, ilmi mevkide, Müslümanlarla evet. iletişim imkanlarına sahip bir Yahudi organizasyonu yok ki.
Yoktur.
Şimdi bu tür şeyler söyleyenlere ben hep bu soruyu soruyorum. Ya bana bunun sosyolojisini bir anlatın. Nasıl oldu? İddia etmek kolay.
Tabii.
Bu İsrailiyattır der geçersiniz ama hadi bunu ispat et dendiğinde nasıl ispat edersiniz?
Evet. Nerede isimler nerede değil mi hocam?
Nasıl yani? Bu bir kere yani sosyolojiye, tarihe, kültüre, dine, itikada, hadis formasyonuna her şeye aykırı bir iddia. Bu.
Karanlığa taş atmak yani.
Aynen öyle. Evet.
Şia'dan geçmiştirle ilgili de hocam.
Şia'dan geçtiği iddiası da buna benziyor.
Evet.
Bir kere birincisi Mehdi hadislerinin yer aldığı rivayet kaynakları Şia'nın oluşumundan önce derlenmiş, toplanmış, vücut bulmuş kaynaklar.
Evet.
Şia'nın Mehdi inancı ne zaman oluştu? Hicri 260 yılında Hasan Askeri öldü. Muhammed Mehdi, beklenen Mehdi diye inandığı Şia'nın, İmamiye'nin. Beklenen Mehdi diye inandığı Mehdi Muntazar. 260 yılında Hasan Askeri öldükten sonra oluşmuş bir inanç bu. Ortaya çıkmış bir inanç.
Evet.
Şimdi
bu da temelsiz oluyor o zaman. Evet.
Dolayısıyla 260 yılından önce bizim bu inancı göremiyor olmamız lazım kaynaklarda. Ama 260 yılından önce yazılmış kitaplarda pek çoğunda biz Mehdi rivayetlerini görüyoruz.
Evet.
Ve Abdurrezzak'ın Musannefi, Hemmam bin Münebbih'in sahifesi
evet.
vesaire gibi kaynaklara baktığımızda İbni Ebi Şeybe'nin Musannefi gibi 260 yılından önce kaleme alınmış eserlere baktığımızda biz bu rivayetleri oralarda görüyoruz. Dolayısıyla İmamiyye'den geçmiş olmasına tarihen imkan yok.
Evet hocam.
Ve ikinci bir mesele, İmamiyye de aynı şekilde kapalı bir toplum olarak yaşıyor İslam ümmetinin içinde.
Bugün itibariyle bile hocam öyle yani.
Bugün itibariyle de öyle.
Yani artık bir savunucusu olsa bile yüzdeye vurduğumuz zaman %13'e falan denk geliyor hocam.
Çok büyük ölçüde bugün her ne kadar artık kendini açtı Şia, saldırıyor, taarruz ediyor, işte medya gücünü kullanıyor vesaire falan, propaganda da çok etkin. Ama geçmişte böyle değil.
Evet hocam.
Geçmişte kendini gizleyerek, takiye yaparak, maske takarak yaşıyor. Böyle bir toplumun, böyle bir oluşumun rivayet, uydurduğu rivayeti ehli sünnet kaynaklarına aktarma imkanı sosyolojik olarak da yoktur.
Kur'an'da yoktur hocam. Bir cümleyle cevap verebilir misiniz? Ayrıca mı girelim buna yani?
Onu ayrıca girmemiz lazım. Kur'an hadisi.
Kıymetli dinleyenlerimiz, hocam sözünüzü kesiyorum. Vaktimiz bitti burada. Yani bu Mehdi meselesini iki sohbettir, iki programları yapıyoruz. İnşallah herhalde bir program daha yapmak icap edecek.
Olabilir inşallah.
Bu Tefekkür Ufuk programında Ebubekir Sivil hocamızla Mehdi'liğe olan itirazları tek tek değerlendiriyor, ele alıyor. Ve onların temelsiz olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve burada gayipten haberle ilgili, gayipten haberdir, dolayısıyla Mehdi'lik yoktur. Ona ayetlerden cevaplar verildi. Sayı hadis kaynaklarından yoktur, o tamamen boşa çıkartıldı. Her toplum kendi Mehdi anlayışını ortaya koymuştur ifadesi. O da hocam sosyolojik bir temele dayanmadığını ortaya koydu. Ehli kitaptan olmadığı, yani ehli kitaptan bize geçmediği ve Şia'dan da bize geçmediği müsellem bir şekilde ortaya konulmuş oldu hocam. Bir sonraki sohbetimizde inşallah Tefekkür Ufku programında Mehdilikle ilgili itirazlardan bir tanesi Kur'an'da yoktur. Acaba onu nasıl bir cevap vereceğiz inşallah. Bir de toplumu uyuşturacaktır.
Evet.
Toplumu uyutmak için kullanılan bir enstrümandır gibi bunlara cevap vereceğiz. Bir de aynı zamanda Mehmet Ali hocamızın Mehdilikle ilgili kalem aldığı noktaları şöyle bir elden geçireceğiz inşallah hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünlük burada programımızı nihayete erdiriyoruz. İnşallah bir dahaki Tefekkür Ufku programında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.